Ayrım 27, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 273. Bir şeyler yemelisiniz dedi genç kız. Zanzibar'daki pazardan alınıp bir saat evvel masanın üzerine konan keçi peyniri ve meyve dolu tabağı işaret ederek. Judith açlıktan bitkin olmasına rağmen tabağa elini bile sürmemişti. Zira kendisini kaçıran adamlardan yemek kabul etmenin onlara teslim olmak anlamına geldiğini düşünüyordu. Genç kız hüzünlü bir ifadeyle ona baktı. ''Ufaklığı düşünün, gücünüzü korumanız gerek.'' Judith bir parça peynir alıp ısırdı. Kız yüzünde zoraki bir tebessümle ona baktı. Öte yandan birinin gelmesinden çekinir gibi kameranın kapısını kolluyordu. Alacakaranlık olmuştu, pelikan demir atmıştı. Yani Buzzard birazdan gelip onları, daha doğrusu Judith'i kontrol edecekti. Zanzibar'dan ayrılmak üzere gemiye bindiklerinde Judith'i geminin derinliklerinde kilitli ışıksız bir ambara kapatmışlardı. Ona lazımlık olarak kullanacağı bir kova ve miçolardan birine ait yırtık bir pantolonla ham ketenden bir gömlek vermişlerdi. ''Sıtmadan öldü it herif'' demişti bir denizci. Sonra onu birkaç parça yiyecek ve suyla baş başa bırakıp gitmişti. Hal ona çalan gemi çanından saati nasıl anlayacağını öğretmişti. O nedenle iki gece ve iki gündüz geçtiğini biliyordu. Öğlen öncesi dördüncü zili yani saat sabah onu biraz geçe bir denizci ambara gelip kendisini takip etmesini söyleyerek onu geminin baş kasarasında bir kameraya götürmüştü. Oda dar ve rutubetliydi ama ambara nazaran çok daha iyiydi. Ayrıca orada Judith'e eşlik edecek başka genç bir kadın daha vardı. Yerleştirildikten bir süre sonra kadını getirip odaya adeta atıvermişlerdi. ''Yemeklerinizi hazırlayıp geceleri tuvaletinizi boşaltacağım.'' demişti kız kekeleyerek. Buzzard yanı başında olduğundan korkudan tir tir titriyordu. ''Bir gemide ne kadar mümkün olabilirse sizi o kadar rahat ettirmeye çalışacağım.'' ''Teşekkür ederim.'' diye karşılık vermişti Judith. Sonra Buzzard'a dönerek eklemişti. ''Beni nereye götürüyorsunuz?'' Buzzard tek göz deliğinden ona bakmış ve maskedeki ayrık dişleriyle sırıtmıştı. Judith karanlık kamerada etrafına bakanıp çirkin maskeye ve onun ardında saklanan daha da çirkin insan müsveddesine saldırabilmek için silah olarak kullanabileceği bir şeyler aramıştı. Adamın yaydığı vahşetin adeta kokusunu alabiliyordu. Silahsız ve savunmasız haldeyken ondan daha önce hiçbir adamdan korkmadığı kadar korktuğunu fark etmişti. Judith bu korkudan nefret ediyor ve böyle hissettiği için kendisinden tiksiniyordu. Ama yine de köşeye sinip sanki Buzzard bir bıçak alıp karnını yarı verecek ve çocuğunu rahminden çekip çıkaracakmış gibi doğmamış bebeğini korumaya çalışıyordu. ''Dilini tut kadın'' demişti Buzzard eski ve kuru bir urgan kadar kaba bir sesle. ''Kızı sana verdiğime dua et. Onu alıp susacak bir sürü insan var gemide.'' Sonra çıkıp kapıyı arkasından kilitlemişti. Bir süre geçtikten sonra kız yeniden konuşmuştu. ''Bana hamile olduğunuzu söylediler. Benim de kısa bir süre önce bebeğim oldu.'' Bu sözlerle birlikte kızın gözleri yaşla dolmuş ve başka bir şey söylememişti. Şimdi Judith bir şeyler yiyordu. Kızın da kendisine eşlik etmesini istemişti. Bir kere yemeye başlayınca kızın da kendi payını aldığından emin olduktan sonra tabak boşalana kadar durmadı. Kızın adı Ann Missen'di. Doğu Hindistan şirketine ait Bombay'a giden bir ticaret gemisindeyken geminin gabyacısı ana yelkeni yelken yırtan bir fırtınadan çıkmış gibi paramparça olmuş, Madagaskar'ın güney ucunda akıntıya kapılmış gibi görünen pelikanı fark etmişti. Karavelin yardıma muhtaç bir ticaret gemisi olduğunu düşünen kaptan kendi gemisini o gemiye yanaştırmış ve kaptan Benbury'e elinden geldiğince yardım edebileceğini, ambarındaki yedek yelkeni ona verebileceğini söylemişti. Tam o sırada pelikanın ambar kapaklarından bir ordu adam dışarı hücum etmiş ve tabancaları ve kılıçlarıyla Doğu Hindistan ticaret gemisine çıkıp herkesi katletmişti. Ann'in Bombay ofisinde saygın bir pozisyona geçmek üzere yolculuk eden ve şirket memuru olan kocası cesurca savaşmış, tabancasıyla bir adamı öldürdükten sonra karısının gözleri önünde lime lime edilmişti. ''Bu kadar cesur olduğunu hiç bilmezdim.'' diye anlatmıştı Ann. Judith kadının olayın şokunu hala üzerinden atamadığını ve kocasının kendisinden sonsuza dek koparıldığını kabullenemediğini fark etmişti. Judith bebeğe ne olduğunu soramamış, onun çiftin yeni hayatları için İngiltere'den ayrılmadan evvel öldüğünü düşünmeyi yeğlemişti. Şimdi mideleri ziyafet çekmiş gibi tıka basa dolu arkalarına yaslanmış sandalyelerinde oturuyorlardı. ''Bana hayatınızı anlatın.'' dedi Anne. Buzzard ziyaretlerinden birinde Judith'e alaycı bir şekilde General Nazet diye hitap ettiğinden beri Anne, Judith'in geçmişine ilişkin hikayelere merak sarmıştı. Habeşistan'ın tepelerinde geçen çocukluğu, Avrupa'ya yaptığı seyahatler ve sonra askeri mücadeleleri. ''Benim anlayamadığım şey nasıl general olduğunuz, yani o adamlar bir kadının kendilerine önderlik etmesine nasıl izin verdiler?'' ''Belki de sebebi hiçbir zaman bir kadın gibi yetiştirilmememdir.'' dedi Judith. ''Babamın tek çocuğuydum ve oğlu olmadığı için bir erkek evlada verebileceği her şeyi bana verdi. Ata binmeyi, savaşmayı ve silahları öğrendim. Uykudan önce bana anlatılan masallar, prensesler ve yakışıklı prenslerle ilgili değil, Büyük İskender, Sezar ve Hannibal ya da Afrikalı büyük askeri liderler gibi efsanelerin hikayeleriydi.'' ''Ta ki size kadar.'' dedi Anne. Judith onun kahramanı haline gelmişti. Judith güldü. ''Ben Hannibal değildim ama nasıl savaşıldığını ve savaşların nasıl kazanıldığını öğrenmiştim. Çünkü babam bir kabile reisiydi. Kabilenin erkekleriyle birlikte yolculuk ettim. Onlar beni babamın oğlu olarak görüp öyle kabul ettiler. Bu nedenle Arap istilacılara karşı imparator adına savaşmak üzere kuzeye gidecek birliklere çağrı yapıldığında insanlarıma ben liderlik ettim. Çünkü babam yaşlanmıştı ve hastaydı. Henüz ana orduya ulaşamadan El Grang'ın birlikleriyle karşılaştık ve onları yenilgiye uğrattık. Zafer haberleri çabuk yayıldı. Ana karargaha vardığımızda bütün askerler bizi alkışa tuttu ve kadınlar bize çiçekler attı. Böylece askerler beni benimsedi. Hem liderleri hem de uğurları haline geldim ve aniden kendimi tüm orduların başında buldum. Çünkü başkasının peşinden gitmeyi reddediyorlardı. Bahse girerim, yaşlı erkek generaller bunun için sizden nefret etmiştir dedi Anne. Fakat Judith karşılık vermeye fırsat bulamadan kapı deliğinde bir anahtar döndü ve kameranın kapısı açıldı. Buzzard baş kasarasına bitişik yatakhanelerin ve yıkanmamış bedenlerin pis kokusunu da yanında taşıyarak içeri girdi. ''Fırtına geliyor.'' dedi kapıyı arkasından kapatarak. Masada duran boş tabaklara bakıp her akşam yaptığı gibi gözünü Judith'e dikti. Anne derhal ondan uzaklaştı ama adam onunla ilgilenmiyordu. ''Beni nereye götürüyorsunuz?'' diye tekrarladı Judith, Buzzard'ı her seferinde sorduğu üzere. ''Hoşuna gitmeyecek bir yere.'' dedi Buzzard gözünü ona dikip esir pazarındaki bir alıcının köleyi almaya karar vermeden önce yaptığı gibi onu süzdü. ''Courtney seni öldürecek.'' dedi Judith. ''Seni bulup bağırsaklarını çıkaracak.'' Adam yürüdü ama Judith'e doğru gitmiyordu. Annie gırtlağından tutup kameranın nemli duvarına mıhladı. Kız çığlık atmaya çalıştı ama sesi içler acısıydı. Ama eldivenli eliyle kızın midesine bir yumruk indirdikten sonra geri çekilip kızın yere çöküşünü izledi. Maskeli adam bu kez Judith'e yaklaştı. Judith karnını koruduğu halde ona meydan okurcasına, yüzüne vurması için onu kışkırtırcasına çenesi havada bekledi. Buzzard o kadar yakın duruyordu ki Judith'in tek yapabildiği çirkin gagasıyla gözlerini oymasından korkmadan gözlerini açık tutmaya çalışmak oldu. ''Bana baş kaldırdığında kıza ne olduğunu gördün.'' dedi Buzzard, maskesinin ağız deliğinden çıkan hırıltılı bir sesle. En arkasındaki karanlık köşede büzülmüş, soluk almaya çalışarak yatıyordu. ''Senin ödüllü bir domuz gibi sağlıklı ve zinde olmanı istiyorum. Ama o.'' Başını arkaya çevirdi. ''O bir hiç ve benim. Yani istediğimi yapabilirim ona.'' ''Sen bir korkaksın.'' diye tısladı Judith. Buzzard hıçkırarak ağlayan ve kendini korumak için güçsüzce kolunu kaldırmış kıza doğru yürüdü. Eğilip kızın kolunu bir vuruşla yana etti ve yüzüne öyle güçlü bir tokat attı ki kız başını kirişe çarptı. Buzzard doğrularak ayağa kalktı ve tekrar Judith'in yanına gitti. ''Ne yaptığının farkında mısın?'' Judith üzerine saldırıp onu kendi elleriyle paramparça etmek için her şeyi verebilirdi. Hayır, her şeyi değil. Çocuğunu veremezdi. Başını salladı. Buzzard kafasıyla Judith'in yatağını işaret ederek, güzel, fırtına bize vurduğunda yerde oturup karyolanın bacağına tutunursan güvende olursun dedi. Anne'in yatağı yoktu. Tahtalarda üst üste konmuş birkaç battaniyenin üzerinde yatıyordu. Ya da birbirinize tutunabilirsiniz dedi. Ardından üç adımda kapıya gitti, sonra eşikte durdu. Nefesini, yiğit kahramanının gelip seni kurtarması ve intikamını alması için dua etmeye harcama dedi. Courtney öldü. Kesimhaneye giden bir boğa gibi ölüme yollandı. Bunları söyledikten sonra çıkıp gitti. Madre'de Deus yüzen bir cehennemdi. Üç direkli bir yelkenli olan Portekiz yük gemisi ambarlarında taşıdığı Yeni Dünya, Doğu Hint adaları veya Osmanlı İmparatorluğundaki köle pazarlarına nakledilen ve daha sonra ticari ıvır zıvırlarla değiş tokuş edilen Afrikalı insanlarla bitmek bilmez seferler yaparak denizlerde gidip geliyordu. Kölelerin nereye gittikleri ve sonunda onları kimin satın aldığı, geminin sahibi ve kaptanı João Barros'un umurunda değildi. Barros kendisine ödeme yapıldığı sürece hiçbir şeyi aldırmazdı. Maharaja Sadık Han Jahan, meşhur Eltazar Courtney olduğunu iddia ettiği bu İngiliz'i Koeliman'a götürmesi için ona ödeme yapmamıştı. Sadece İngiliz'e refakat eden askerlerle birlikte limana bir memur göndermekle yetinmişti. Memur Barros'a Arapça, ''Ekselansları Koeliman'a giden bir sevkiyatınız olduğu bilgisini almışlar.'' demişti. Doğru diye karşılık vermişti Barros, ağzının kenarından saç diplerine uzanan pembe yarasını sıvazlayarak. Asabi anlarında yapmaktan vazgeçemediği bir alışkanlıktı bu. Madenlerde çalışmak üzere Senior Lobo tarafından satın alınmışlar. O da doğru. Pekala, lütfen bunu da sevkiyata ekleyin demişti memur, halı Barros'a doğru iterek. Bu bir İngiliz. Yolda sağ kalırsa ekselansları onun Lobo'ya hibe edilmesini istiyor. İyi bir hibeymiş demişti Barros. Hem beyaz hem de güçlü ve sağlıklı görünüyor. Dişleri de iyi. Bence Senior Lobo onu çiftleştirir. Çok muhtemel diye karşılık verdi memur ve devam etti. Ancak ekselansları deniz yolculuklarının tehlikelerle dolu olduğunun farkında. O nedenle bu seyahat onun ölümüyle sonuçlanırsa sizi sorumlu tutmayacak. Ona istediğimi yapabileceğimi mi soruyorsunuz? Aynen öyle. Ekselansları bu adamın kaderinin Rahman ve Rahim olan Allah'ın takdirine kalması gerektiğine kanaat getirdi. Ne kadar ilginç dedi Barros. Bunu aklımdan çıkarmayacağım. Böylelikle Hal Courtney kısa hayatında kendini ikinci kez hapsedilmiş, zincirlenmiş ve diğerlerinin sıvı dışkılarına bulanmış halde esir ambarının sıcağının ve iç bayıltan kokularının arasında buldu. Hal'ın tahminlerine göre Zanzibar'dan ayrılalı 6 gün kadar olmuşken Barros'un mürettebatından biri korkmuş, hasta, yarı aç köleleri patakladığı ve elinden hiç bırakmadığı 9 kuyruklu kırbacını kullanma konusundaki hevesi sayesinde çabuk tanınmış bir adamdı. Yanında 2 denizciyle birlikte ambara geldi ve bir denizci fenerinin ışığında kırbacının ucuyla köleleri itip dürtükledi. Fener'in rahatsız edici ışığına karşı gözlerini kısarak, ''Bu namussuz acaba şimdi neyin peşinde?'' diye sordu Hal kendi kendine. Portekizli denizciler burunlarını dirseklerine gömmüştü. İçlerinden biri kokuya lanet okuyordu. Kırbaçlı adam kırbacını sıska bir Afrikalının kürek kemiklerinin arasına savurdu. Köle yere düştü ve alnı çamura bulanmış tahtalara çarptı. Köle kıpırdamayınca adam eğilip onun başını arkaya doğru çekti. Bunun üzerine Afrikalı inleyerek gözlerini açtı. Adam onu bırakıp küfrü basarak yoluna devam etti. Kırbaçlı adamın yanındakilerden biri şu güçlü görünüyor dedi Portekizce. Kamasıyla başka bir Afrikalı'yı işaret ediyordu. Burada da bir tane var dedi diğer denizci. Görünüşe bakılırsa kendini beğenmiş bir şey. Hal bu kadar dik oturmamış ve heriflere meydan okur gibi bakmamış olmayı dileyecek kadar Portekizce anlıyordu. Adam ona daha yakından bakıp ekledi. ''Bir dakika, sanırım beyaz bu.'' ''Daha iyi ya, yukarı getir onu.'' dedi kırbaçlı adam. Hal ve Afrikalı Portekizli denizcileri takip ederek kölelerin prangalarını çıkarmadan inip çıkabilecekleri kadar geniş merdivenleri tırmandılar. Ah İngiliz, dedi Kaptan Barros. Sonra uzun ve güçlü görünen Afrikalı'ya döndü. Şu da sağlam görünüyor, güzel. Mükemmel seçim. Siyah karşı beyaz. Gerçek bir şaheser. Barros zabitleri ve genç bir oğlanla birlikte ana direğin yanında duruyordu. Güneşten korunmak için hepsi geniş kenarlı şapkalar takmıştı. Başını kibirle yana eğişi de dahil olmak üzere çocuk Barros'a öyle benziyordu ki hal onun kaptanın oğlu olduğundan emindi. ''Elini çabuk tut Fernandez, tahta bacaklı yaşlı keçi seni!'' diye bağırdı Barros. Tahta bacağıyla güvertede ağır ağır yürüyen beyaz saçlı kambur adama doğru. ''Yemin ederim öteki bacağını da alsak daha yavaş yürüyemezdin.'' ''Cerrah testeresini getirmesini söyleyeyim!'' diye ekledi uzun suratlı bir zabit. ''Başlamışken bunun için de bahis koyabiliriz.'' Bu sözler diğerlerini, bilhassa da genç çocuğu güldürdü. Kambur adam yay yerine parmaklarla çalındığı için Portekizlilerin ve İspanyolların viola de mano, yani el kemanı dedikleri altı telli bir enstrüman taşıyordu. Adam şimdi onu kızgın bir şekilde havada sallıyordu. ''Geliyorum işte Barros, seni pis ergele!'' diye umurdanarak ve kaba küfürler eşliğinde ana direğe ulaştı. Kaptan Barros hala yorgun bir bakış attı. Anlaşılan tıraşsız ve bakımsız bir dilenciye benzeyen, hem kendisinin hem de diğer insanların dışkılarına bulanmış bir adamla konuşmak onu rahatsız etmiyordu. ''Onun benimle böyle konuşmasına sadece babamın arkadaşı ve biraz da iyi bir müzisyen olduğu için izin veriyorum.'' dedi. Barros başıyla yaşlı adamın elindeki süslemeli ve uzun boyunlu, altı çift sıra telli enstrümanı işaret etti. ''Bu aleti yanından ayırmaz. Sanırım büyük babasına ait.'' ''Büyük büyük babama. Gerçi o zaman bile eskiydi.'' diye düzeltti Fernandez. Kaptan elini boş ver dercesine salladı. ''Bu genç İngiliz'in daha evvel böyle bir enstrüman gördüğünü sanmıyorum. Gördün mü yoksa?'' ''Sadece resimlerde.'' dedi Hal. Esir ambarındaki bir tutukludan ziyade şık bir kulüpte sohbet eden iki beyefendi gibi konuştukları bu oyuna ayak uydurdu. Barros başını onaylar gibi salladı. ''Evet, ne yazık ki Viola de Mano'nun modası çoktan geçti. Fakat biz yine de ara sıra keyfini çıkarıyoruz, değil mi baylar?'' Beş zabit sırıtarak başlarını salladı. ''Pekala, siz İngilizler medeni bir ırksınız. Medeniyetin simgesi müzik sevgisidir, öyle değil mi?'' Kırbaçlı adama dönerek Hal'in prangalarını işaret etti. Adam kemerinden bir anahtar çıkarıp eğilerek zincirleri çözdü. ''Şunun gözlerine bir bakar mısın?'' dedi Barros zenci köleye dönerek. ''Bana bakışını görüyor musun? Kafamı omuzlarımdan ayırmak istiyor sanki.'' Karşısındaki köleleri inceleyerek kaşlarını çatan bir başka zabit, ''Yenişmeleri zor olacak.'' dedi. Hal'ın deneyimlerine göre kölelerin çoğu yumuşak başlıydı. Hayatta kalmak için tehditkar görünmemeye gayret ediyorlardı. Başlarını önlerinde tutuyor, düşüncelerini kendilerine saklıyorlardı. Fakat bu adam gözlerini dikmiş kaptana bakıyordu. Üzerindeki peştemal haricinde çıplaktı ve canı için mücadeleye hazır gibi gergin görünüyordu. Hal böylesi mağrur ve hiddetli bir rakiple mücadele edebilecek miydi? Anlaşılan bu sorunun cevabını birazdan öğrenecekti. Ama Kaptan Barros'un aklındaki şey dövüş değildi. Adamlar yerlerine geçti. Hal ve kaslı köle güvertenin açık bölümünde kaldı. Her ikisi de hızlı hızlı soluyordu. Fakat korktuklarından ya da güç harcadıklarından değildi. Sadece günlerce alt güvertede kapalı kaldıktan sonra açlıktan gözü dönmüş insanlar gibi ciğerlerini temiz havayla dolduruyorlardı. ''Bizim için dans edeceksiniz.'' dedi Barros onlara. ''Fernandez'in müziğine eşlik edeceksiniz ve ihtiyar çalmayı kesene kadar durmayacaksınız.'' ''Eh, yorulursanız durabilirsiniz. Ama sizi uyarayım, ilk duran sonuçlarına katlanır.'' Hal'ın yanındaki adam tek kelime anlamamıştı. Bunun üzerine Barros, siyahi denizcilerinden birini çağırdı ve adam hızla prova direğinin çarmıklarından inip kaptanın söylediklerini kölenin anlamış göründüğü bir dile tercüme etti. ''Ne gibi sonuçlar?'' diye sordu Hal. Barros başıyla çıplak ayağını bir halat yığınının üzerine yerleştirmiş duran zabiti işaret etti. ''Fernandez'in müziğine eşlik etmeyi ilk bırakan ipin ucunda yan taraftan aşağı sallandırılacak.'' dedi. Sonra adamlarına döndü. Dansın sonunda para kaybedenler balık tutarak kaybettiklerini geri kazanabilir. Hala dönüp sırıtarak kollarını iki yana açtı. Yeterince adil değil miyim ama diye sordu. Mürettebatım beni bu yüzden seviyor. Arkasındakiler çoktan bahislerini oynamaya başlamışlardı. Kayıtları tutmaya çalışan serdümene bir şeyler söylüyorlardı. Hal başını kaldırıp Madre de Deus'un ana yelkenine baktı. Barros da aynısını yaptı. Ah dedi Barros, 8 deniz mili hızı koruyabilmemizi umuyorsun değil mi? Hal gemiyi takip ederek atılan yemek artıklarını ve dışkıları yiyen kaplan köpek balıklarını düşünüyordu. Köpek balıklarının ortalama 2 deniz mili hızla yüzdüklerini hesapladık dedi Barros. Ama kısa mesafelerde çok daha hızlı yüzebiliyorlar. Zabitlerine döndü. Ne dersiniz? 8 deniz milinin üzerine çıkabildiklerini kaydettik kaptan. Ama buna uzun süre devam edemiyorlar dedi serdümen. Barros başını sallayıp hala döndü. Elbette dans etmeye devam ettiğin sürece bunu dert etmene gerek yok. Bunları söyledikten sonra topuklarının üzerinde döndü ve kambur ihtiyara başlamasını işaret etti. Mümkünse Jamaika'yla başla Fernandez ama neşeli olanı çal. İngilizler jig dansını severler. Fernandez sararmış parmaklarıyla koyun bağırsağından yapılmış tellere asıldı. Afrikalı hala baktı, hal da Afrikalı'ya baktı. Başlayın bakalım dedi Kaptan Barros. Kırbaçlı adam onları teşvik etmek için kırbacını şaklattı ve böylece hal dans etmeye başladı. 27. ayının sonu. Sayfa 283.